Efendim merhabalar. Bir haftalık bir sansür arasından sonra hafıza kaldığı yerden devam ediyor. Hem sansürü konuşacağız. Yeni Şafak kanalına YouTube tarafından uygulanan sansürü yine YouTube'da konuşacağız. Hem de gündemi konuşacağız. Jenerikten hemen sonra İbrahim Ufuk Kaynak hocamızla devam ediyoruz. Yeniden merhaba. Yeni Şafak'ın uzun soluklu programı Hafıza 34. bölümüyle karşınızda. Normalde 35 olması gerekiyordu. Fakat biz geçtiğimiz hafta YouTube tarafından sansürlendik. Hocam bir hafta aradan sonra hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Biraz böyle moralimiz bozuk ama ensemizi de karartmadık. Konuşacağız.
Aslında hayırlı bir iş biz kendimize göre yaptık. Aslında toplum için de hayırlı bir iş yaptık.
Ya inanılmaz destekler geldi. Ne? Bir hafta hiçbir şekilde içerik paylaşamadık YouTube kanalımızdan. Çünkü YouTube böyle bir karar aldı, mahkeme kurdu. Dedi ki hiçbir şekilde içerik paylaşamazsınız. Abone sayımız artmış. İnsanlar bize destek olmak için abone olmuşlar. Yani niye kapandık mevzusu ortada.
Onları senin açıklaman lazım. Çünkü ya, millet bekliyor onu şu anda.
Tabii. İzleyicilerimize teşekkür ederim hocam. Hafıza izleyicilerine.
Evet.
Geçtiğimiz
ben
hafta
de çok teşekkür
hem
ederim,
siz gerçekten. Hem ben mesaj bombardımanı altındaydık. Niye başka bir platforma taşımıyorsunuz? İşte Instagram, ikimizin Instagram hesapları var. Yeni Şafak'ın Instagram hesabı çok güçlü. Yani YouTube kanalından daha güçlü, daha fazla etkileşim yüksek. Hayır, YouTube bizi sansürlediği için biz başka bir platforma taşınmak istemedik açıkçası. Yoksa sesimizi istediğimiz yerden duyurabiliriz. Nerede kısıtlanıyorsak kısıtlanalım. Biz İbrahim Ufuk Kaynak hocamızla gideriz bir şehrin meydanına otururuz. Bu mevzuları konuşmaya başlarız. Yoldan geçen insanlar bizi dinlesin yeter. Biz bu amaçla, bu sahikle bu programa başladık. Evet. 34 bölüm oldu hocam.
Evet.
Yani bir ara verdik vesaire ama neredeyse bir yıla yaklaşıyoruz. YouTube'da her cuma günü ülkenin meselelerini, dünyanın meselelerini, tarihi, strateji, jeopolitiği konuşan bir program var neticede. Sizin ağzınıza sağlık, zihninize sağlık.
Çok teşekkür ederim.
Ama biz sansürlendik. Hocamız tabii biraz şaşırdınız siz. Niye sansürlendik
çünkü
diye.
Aslında bu kadar çabuk beklemiyordum o yüzden. Çok çabuk oldu.
Ben açıkçası biraz geç kaldıklarını düşünüyorum hocam. Yeni Şafak bir LGBT dayatmasına yönelik, toplumdaki LGBT dayatmasına yönelik bir dosya haber hazırladı. Bundan 2,5 ay önce. Üzerinde çok çok çalışılmış, 6 uzmanın görüş beyan ettiği, uzmandan kastım profesör, doçent, işte pedagog, alanında uzman, ehil insanların görüş verdiği bir dosyaydı bu. Büyük ses getirdi. İzlemişsinizdir, 500 bin kişi izledi çünkü YouTube'da 40 dakikalık bir videoyu. Yani izlendikten 2 gün sonra mı ne aramıştınız beni? Evet. Ya bu çok iyi olmuş vesaire diye. Şefika Nur bizim editörümüz bu işe emek verdi. Ben de birlikte çalıştık. Sonra geçtiğimiz hafta...
Hatta o konuyla ilgili bir de program yaptık.
Evet, bir konuştuk. Geçtiğimiz hafta cuma günü tam programımızın olacağı gün bir mesaj geldi. Perşembe günü pardon, bir mesaj geldi YouTube'dan bize, bildirim geldi. Dediler ki sizin videonuzu nefret söylemi barındırdığı için kaldırdık. Tamam. Dükkan senin. Şu anda bu canlı yayını da kapatabilir. Bizi, kanalı da kapatabilir. Bir daha biz burada yayın yapamayabiliriz. Ya onu bilerek söylüyorum. Yani bunu bilin diye de söylüyorum. Dükkan bizim değil neticede. YouTube. Siz de yarın sizin aboneliğinizi de iptal edebilir. Birazdan onlara da değineceğiz. Sonra ne oldu? Bir hafta boyunca hiçbir şekilde içerik paylaşamazsınız dedi. Yani hafızayı da yapamazsınız, ekrana getiremezsiniz dedi. Bunun bizden bundan haberimiz var mı alınan karardan? Yok, sadece bildirim aldık. Yani normalde bir...
Hem de bir gün önce programda...
Evet, yok yok hocam şöyle, normalde hukuk nasıl işler genel anlamda? İşte bir sen bir suç işlediysen ya da bir kurala uymadıysan ne bir toplanılır değil mi? Senin haberin olur senin hakkında toplanıldığından.
Belirli bir süreç geçer.
Belki ne bileyim bir izahat istenir. Bu öyle değil. Yani 500 bin izlenmiş, Türkiye'nin en büyük medyalarından birinin kanalını bir 500 bin izlenmiş video üzerinden hiç kimseye söylemeden kaldırıyorsun. Çünkü tamam senin bir politikan var, bir kurulun var, bunu karar verebiliyorsun. Bu hakkın var. Ama en azından dersin ki videonla ilgili bir inceleme var ya da revize isteyebilirsin mesela. Evet. Senin topluluk kurallarına aykırıysa. Hani şöyle söyleyeceğim hocam. Bugün yayınladık, içinde kriz çıkaracak bir söylem var. Yarın bunu bir saat içinde kaldırman gerekiyor. Ya bunu biraz anlayabilirsin değil mi? Acil önlem. Dersin kardeşim önce kaldırmam gerekiyordu. Bu videonun yayılmaması gerekiyor dersin. Bu öyle değil işte. Bu üzerinden 2,5 ay geçmiş. Neredeyse 3 ay olmuş bir video ile ilgili karar alıyorsun. Ya 500 bin kişi izlemiş, izleyen izlemiş, yolunu almış gitmiş. Akademi camiasında, tıp camiasında yeni bir tartışma başlatmış aynı zamanda bu video. Bilimsel bir tarafı var. Evet. Yani konuşanlar komplo teorisyeni değil. Konuşanlar sosyal medyada uzman olmuş, bir konuda kanaatkar olmuş insanlar değil. Gerçekten alanında uzman, ehil insanlar. 3 ay sonra sen bir videoyu kaldırıyorsun. Biz bunu YouTube'un Türkiye ofisiyle de konuştuk bu arada hocam. Yani arkalarından konuşmuyorum, yüzlerine de söylediğim için rahatım bu konuda. Yok, kaldırılması gerekiyordu, kaldırıldı. Topluluk kurallarımıza aykırı. Şimdi niye kaldırıldığı cümlesini kuracağım, korkuyorum. Çünkü o cümleyi kurarsam diyecek ki sen o cümleyi kurdun, topluluk kurallarımıza aykırı.
Google'un, biz kurmamış olalım.
Yani Google'un topluluk kurallarına evet. göre eşcinsellere şu ithamda bulunmak evet. nefret suçuymuş. Şu evet. ithamı siz doldurun ya da bakın topluluk kurallarına. Çünkü ben o ifadeyi, kelimeyi kullanırsam bu videoyu da kaldırabilirler. O yüzden kullanmıyorum. Ez cümle böyle bir süreç evet. yaşadık. Evet. Bu arada izleyicilerimiz de selam yolluyorlar hocam.
Çok teşekkür ederiz, sağ olsunlar.
Hocam ben o zaman size bu konuyla ilgili bir soru soracağım. Şimdi sınırsız özgürlük, ifade özgürlüğü değil mi? İşte bir sansür olmayacak. Herkes dilediği düşünceyi dile getirecek, savunacak, konuşacak. Sosyal medyanın çıkış noktası bu değil miydi bütün dünyada?
Evet, hem öyleydi ama tabii ki yıllar boyunca tartışılmış bir olay daha var. Özgürlüklerin miktarı arttıkça güvensizlik artar. Bu da onlardan bir tanesi esasında. Özellikle bu konu. Toplum şu anda gerçek anlamda ne ile karşılaşacağını bilmiyor. Gerçek boyutlarıyla bilmiyor. Çünkü Türkiye'de belirli bölgelere sıkışmış, belirli insanların falan diye düşünülen bir olay şu anda özellikle başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere aslında Anglo-Sakson dünyası tarafından bütün dünyaya inanılmaz hızla pompalanıyor. Ve şunu da hatırlatalım ki aslında Biden'ın 3 tane o maddesinden biriydi iktidara gelmeden önce. Yapmak istediklerim diye anlattığı 3 maddeden bir tanesiydi. Bir tanesi Türkiye'yi sıkıştırmak, diğeri bu LGBT'ydi. Daha doğrusu bu türlü akımların hepsinin toplum tarafından, bütün toplumlar ve devletler tarafından kabul edilebilir duruma getirilmesi. Tabii bu hakikaten çok kapsamlı
hocam, bir olay. Hocam bu devletler tarafından kabul edilir hale getirilmesinin ötesinde bir durum var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir anayasası var.
Evet.
Değil mi? Bu anayasayı uygulandığı bir hukuk içtihadi var değil mi? Bir model var. İşte kanunlar var. İşte mevzuat var, yönergeler var, mahkemeler var. Değil mi? Bir konuyla ilgili karar verirken 50 yere bakmak gerekiyor. Ya bir memuru memuriyetten evet. atamıyorsun ya, mahkeme kararı olmasına rağmen atamıyorsun.
O iç hukuk olarak öyle.
Ama
bunlar farklı bir şeyden çalışıyorlar. Bunlar bu sömürge mantığı hiç değişmedi.
Hocam şimdi devlet değilsin. Sen bir sosyal medya şirketisin. Devlet değilsin. Bir şirketsin neticede. Yani bir tabi olduğun aslında bir kanun var. Türkiye'de ofis açmak zorundasın. Ama senin bir politikaların var. Kullanıcı kuralların var. Bu da senin anayasan aynı zamanda. Ama bunun üzerinde bir anayasa yok dünyada. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasası, Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasası, işte Birleşik Krallığın anayasasının üzerinde bir anayasan var. Sen ne dersen ne oluyor? Anayasa, mahkeme burada karar... Bakın, bu arada biz YouTube'a dava açtık bu konuyla ilgili. Yani bu sansürün mahkemeye taşınması gerek. Çünkü gazetecilik yapmamız engellendi. Burada başka bir durum daha var hocam. Az önce kullanamadım kelimeyi, dikkat ettiyseniz.
Evet.
YouTube bana diyor ki bu kelimeyi kullanamazsın bundan sonra diyor. Yani gazeteciliğini de diyor, benim sana çizdiğim sınırlar içerisinde yapabilirsin diyor. Onun dışına, o kavramların dışına çıktığın anda ben devreye girerim. Senin sesini keserim diyor. Bu demektir değil mi hocam?
İç hukuka doğrudan müdahale etmeyi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başladılar. Bütün ülkeler için düşünüyorum bunu. Yani bakın şöyle, hem bunu yalnızca biz hani hep bunu televizyonlarda şöyle duyduk. İşte Avrupa Birliği bizden şu kanunları çıkarmamızı istedi. Veya işte Amerika Birleşik Devletleri benimle şöyle bir ticari anlaşma yapacaksan meclisinden şu kanunların çıkması gerekli. Veya IMF ile anlaşma yapmak istiyorsan IMF getiriyordu. Şu kanunları derhal çıkart. Hatırlarsınız o günleri. Kemal Derviş'in Türkiye'ye getirilmesini.
Maaş vermeyeceksin, vermiyor. Evet. Zam yapmayacaksın, kemer sıkacaksın, sıkacaksın.
Bu da onlardan bir tanesi.
Tamam.
Bu da onlardan. Bu da olayın sosyal yönü. Yani bütün dünyayı kendi istedikleri kuralları, işte o ünlü Ankara Sözleşmesi de bundan bir parça.
İstanbul Sözleşmesi.
İstanbul Sözleşmesi de bundan bir parça.
O da dayatmanın bir ürünüydü.
Evet, dayatmanın bir ürünü, evet. Yani bazı şeyleri serbest bırakabilmek için seni zorluyorlar. Bu da kanunların vasıtasıyla yapılıyor.
Hani özgürlükte hocam?
İşte
sınırsız özgürlük diye bütün özgürlükleri elimizden alıyorlar mı?
Batı'nın özgürlük anlayışını anlıyoruz. Bütün biraz, boyutlarıyla.
Birazdan geleceğiz hocam. Batı'nın demokrasi anlayışı, evet, özgürlük anlayışı, bütün dünyaya demokrasi dayatanların nasıl bir modelle yönettiklerini, ülkesini, kraliçenin ölümüyle aslında, evet, insanlık, evet, bir şeyle tanıştı, farkına vardı. Evet. Hocam, mevzu LGBT dayatması, eşcinsellik dayatması bizim sansüre uğrama sebebimiz. Bu arada toplumlar da hani biz burada konuştuk Belgrad'da. Belgrad'da bu arada yeni bir yürüyüş daha yapıldı.
Evet, yeni bir yürüyüş daha yapıldı. Yani, ben
işte insanlar, biz buna karşı, bunun propagandasına karşı, çocuklarımızın bu baskı altında kalmaması için yürüyoruz dediler. Türkiye'de de benzer bir şey var şu anda. Bir ortam oluştu. Ben de davetçilerinden biriyim bu arada. Hani işin gazetecilik tarafı, aktivistik tarafı. Yani yapıyorum ben bunu. Biraz da o konuyla da ilgileniyorum yani konuyla. İçerik üretmeye çalışıyorum.
Aldığın kitapları gördüm tek tek. Yani şöyle bir seviyeye ulaşmış.
Hocam onları da okuyorum. Kitap, tez ne bulursam. Çünkü bir şey yapmak gerekiyor. Bilimsel konuşmak gerekiyor. İşin ilim tarafına bakmak gerekiyor. Böyle salt tepkiyle, kaba saba üslupla olmaz bu iş hocam.
Evet.
Yani nefret suçu gerçekten şimdi ötelemeden, aşağılamadan, nefret söylemi kullanmadan konuşmak gerekiyor. Diyalog kurmak gerekiyor. İnsanları ikna edebiliriz. Ben bunu gördüm. O yüzden hani bu dili inşa etmek için de vakıf olmak lazım, araştırmak lazım. İstanbul'da pazar günü, şu anda canlı yayın olduğu için tarih veriyorum. Normalde pazar günü bir yürüyüş yapılacak. Büyük aile yürüyüşü. Bakın hocam, adı da başka bir şey değil. Büyük aile yürüyüşü. Evet. Yani aile kurumunun, toplumun temel taşının, bütün toplumların temel taşının, eşik kapısının olduğu ailenin, aile kurumunun ayakta tutulması, neslin, çocukların gelecekte bu dayatmayla daha fazla karşılaşmaması için aileler meydanlara çıkacak. Tabii ki bu bir tertiptir. Sivil toplum kuruluşları var ama neticede vatandaşlar gelmezse bunun bir anlamı yok. Değil mi hocam?
Evet, evet. Aslında bir şeyi korumaya çalışıyoruz. Ailenin yanı sıra ailenin bütün bireylerini, hani bazı terimler, hatırlarsanız 3-5 bölüm önce bu yine bu konular açıldığında şöyle bir şey söylemiştim o zamanlar. Dedim ki bizim amca, dayı, teyze, hala, işte kayınbirader, bilmem, kullanmış olduğumuz işte yenge terimlerin üzerine saldırılıyor. Yarın öbür gün dedim insanlar hani annem demeye korkacak, cinsiyet ayrımı yapıyorsunuz diye. O seviyeye gidiyor.
Yani, evet, anne ve baba ifadesini zorlayacaklar.
Hatta
hanımefendiyi, beyefendiyi kabul etmemeye başladılar. Evet, ne haklı dersin aynen, diyor. Belki diyor kendisini diyor beyefendi olarak görmüyor diyor.
Evet, yurt dışında eskiden Mr. ve Mrs. yazardı. Şu anda ilk önce seçenekler falan koydular. Şimdi hiçbir şey bırakmadılar. Kendisini nasıl tanımlıyorsan dediler ama işin içerisine tanımlar çok değiştiği için hani olay Mr., Mrs., Miss vardı. Şu anda bambaşka bir biçime döndü.
Bir şey söyleyeceğim hocam. Ben bu işlerle uğraştıktan sonra bir kesim de ya sen abartıyor musun? Ya da bu iş, bunları konuştukça bu insan bunun reklamı oluyormuş gibi serzenişte bulunanlar da oldu. Hocam abartıyor muyum yoksa?
Aslında abartmaktan ziyade öyle şöyle düşünelim. İnsanlar bu zamana kadar tehlikenin büyüklüğünü göremiyorlar. Gerçekten diyorum. İçinde yaşadığım bir şey. Bakın ben bir tane kadın bir arkadaşım var. Yani üniversiteden kalan bir arkadaşım. Çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki kızlarım dedi. Hani yurt dışında yetiştiler falan geldiler. Fakat dedi onları dedi hani o kadar normal karşılıyorlar ki dedi. Normali anormal karşılar duruma geldiler dedi. Onu hani ne var ki bunda? Gayet normal, gayet doğal. Bu aslında korkutucu olan bu. Her şeyin bu derece normalleşmesi. Bu sefer biz normalin sınırlarını kaybettik.
İki, norm dışı bir dayatma var hocam.
Evet, norm dışı bir dayatma. Aslında İlk başta kendileri de bunu söylüyorlar. Kelime olarak da kullanıyordu. Sodomize olarak geçiyordu bu. Yani Sodom ve Gomorra kentleri var ya, hani Lut Gölü'nün altına ters dönüp gömülen şehirler. Bu şehirlerin halkının gidiş sebebi buydu ya.
Evet. Kur'an-ı Kerim'de de geçen.
Evet, Kur'an-ı Kerim'de de geçen bu olay. Bu olayın esasında o Sodom ve Gomorra'dan yola çıkarak Sodomize olarak kullanıyorlardı bunu. Bu tür ilişki.
Aslında terimi de kabul ediyorlar.
Evet.
Hocam şimdi bu abartma meselesine dönersek. Bana diyorlar ki sevgili izleyiciler ya sen bunu konuşuyorsun. İşte herkes haberdar oluyor. Çoluk çocuk bu sefer öğreniyor. Ya onu bir kenara bırakalım. Çoluk çocuğa bugün sorun size briefing verirler. Yani bugünün anne babaları kimse kusura bakmasın. Aynı zamanda bazı noktalarda cahilleri. Çünkü sosyal medyaya, dijital dünyaya çok hakim olmadıkları için çocuklar onlardan çok daha iyi biliyorlar.
Evet.
Peki biz bunu konuşmazsak ne olur? Mesul olmayız değil mi hocam? Kafayı kuma gömmek de aynı şey. Dünya konuşuyor. Bütün dünya bu baskı altında. Kafanızı kaldırdınız. Her yerde bayraklaştırdıkları renkler var mı?
Almanya'da da var esasında.
Hocam çıkış noktası Almanya bu arada. Evet. Ben biraz tarihsel sürecine baktım. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir şey oluyor. Tabii tarihte, toplumlarda tarihte var, yok, değil.
Evet.
Ama kendi kültürü içerisinde bir seviyede tutulmuş. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir şey var. İnanılmaz bir yönelim var. Belki savaş psikolojisiyle alakalı. Sonra bir durağanlık var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurumsallaşmaya başlıyor. 70'ler, 80'ler adı konuluyor ve aktivistlikten artık şeye dönüyor bu. Bir ideolojiye, politik bir söyleme dönüşüyor. Hani özet geçiyorum. Okuduğunuzda bir sürü olaylar var. Belki çıkış noktası Almanya ama şey yaptığı yer, beslendiği damar Amerika. Yani Amerika bu işin şeyi olmuş. Tarlası olmuş diyelim.
Şöyle bir şey var. Farabi Türkiye vardır bilirsiniz. Ünlü Türk felsefeci.
Evet.
Bilim adamımız, devlet adamı tam 1000 sene evvel bir konudan bahsediyor. Benim aklıma şimdi siz onu söyleyince şu geldi. Normalle, hani normal olmayan sınırları nasıl belirleyeceğiz konusunda Farabi çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki, işte toplumların diyor en son ulaşmış olduğu seviye diyor işte feodal toplumdan başlar işte krallığa kadar gelir. Ondan sonra demokratik topluma ulaşır diyor. Peki demokratik toplum dediği şey nasıl yıkılır sorusunun cevabını arıyor Farabi 1000 sene evvel ve diyor ki eğer diyor devletler diyor iyi olanın reklamı yerine kötü olanın reklamını yapıp desteklemeye başlarlarsa bir müddet sonra diyor sistem çöker. Çünkü özgürlüğün yerini güvensizlik alır diyor. Fazla özgürlük güvensizlik getiriyor. Bütün toplumlarda bu böyledir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde silah taşımak serbesttir ya, güvensizlik.
Her gün bir katliam
var. Evet. O yüzden bunları söylemenizde de sizin bana göre, siz onları söylediğinizde benim aklıma da bu geldi. 1000 sene evvel de bir devlet, bir medeniyet nasıl çöker konusu düşünüldüğünde bunlardan bir tanesi bakın ne diyor? Kötüyü teşvik eder. Kötünün reklamını yapar. O diyor toplumun kendi kendisinin çöküşü demektir. Halbuki devletlerin görevi iyiyi teşvik etmek.
Hocam, Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet var. Ekinleri ve nesilleri yok edecekler. Evet. Bakara suresinde. Yani bundan 1000 yıl önce müfessirler belki o dönemin şartlarına göre tefsir yapmış olabilirler ama bugün bu ayetler yeniden
birebir yaşıyoruz. Öyle.
Tefsir edildiğinde öyle. Yorumlanabilir bir şey çıkıyor. Yürüyüşü hatırlatarak pazar günü, 18 Eylül pazar günü Saraçhane Parkı'nda insanlar toplanacak, aileler bir araya gelecek, çoluk çocuk gelecekler, davet evet. O şekilde bir yürüyüş yapılacak. En azından aile kurumunun güçlendirilmesi için. Beyazıt Meydanı.
Beyazıt Meydanı.
Böyle bir şey. Şimdi bir gündeme gelelim hocam. Gündem biraz yoğun.
Evet.
Hele dün geceden sonra bayağı bir yoğunlaştı. Özbekistan'da, Sayın Cumhurbaşkanı şu anda Özbekistan'da.
Evet.
Ardından Amerika'ya gidecek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Ama Özbekistan'dan bir fotoğraf çıktı ortaya. Yani izleyicilerimizin herhalde görmeyen kalmamıştır. Çünkü sosyal medyada yayın yapıyoruz. Sosyal medyada görmeyen kalmamıştır. Herkes bu fotoğraf nasıl yorumlanmalı şeyine düştü bugün.
Aslında çok açık, biliyor musun? Fotoğraf o kadar belirgin, o kadar net ki. Sadece alışık olmayanların acaba bunu da böyle yorumlamak zorlarına gidiyor, güçlerine gidiyor. Gerçekten diyorum, aslında fotoğraf çok...
Hocam, o fotoğrafın eleştirilecek neyi var acaba?
Eleştirilecek değil aslında. Bizde bir hastalık hali var. Ben onu tayyibofobiya diyorum. Bu ağır bir hastalık. Çok ağır geçiriliyor. Hayır, Covid'den falan daha ağır bu. Hani Covid'e falan aşı buluyorsun, bunun aşısı da yok. Bir şahsa yönelik bir hastalık olarak başladı. Karşıdakinin, bakın ben zaten aslında bu konuyu ben bir müddettir inceliyordum. Dünkü fotoğraf tam bunun üzerine denk geldi. Özellikle de Henry Kissinger'ın şu Liderlik denilen eserinden baktın. Oradan yola çıkarak okurken...
Siz o kitabı okuyordunuz, fotoğraf önünüze düştü aslında.
Evet, evet. Orada bir şeyi anladım. Bakın, liderlik sizin dediğinizde Napolyon'a soruyorlar. Diyorlar ki, işte şu şahıs size göre ne olur? Şunu yapabilir mi? Diyor ki, 20 yaşındaki halini söyleyin bana onun, diyor. Şimdi bizdeki olay şu, bizdeki 20 sene evvel Türkiye'de iktidara gelmiş olan şahsın şu 20 sene sonraki şu fotoğrafı birbiriyle uyumlu mu değil mi sorusunun cevabına bakacağız. Üzerine katlayarak geldiğini göreceğiz. O yüzden zaten liderlik dediğimiz şey de esasında böyle bir şey. Biraz sonra onun bazı maddelerine girdiğimizde esasında olay çok daha net bir şekilde önümüze serilecek. Yani aslında şunu demek istiyorum. Şimdi bilim adamı bir kimya araştırması yapacak, deney yapacak. Örneğin işte hidrojen ve oksijenden oluşan iki atom hidrojen, bir atom oksijenden oluşan suyu bir aygıt yardımıyla hidrojen gazına ve oksijene çevirecek. Bilim adamının bunu yapmak için elindeki doneleri vardır, bir suyu vardır, bir cihazı vardır, enerjiye ihtiyacı var. Peki, bir liderin bir ülkede, bir ülkeyle, bir başka ülkeyle ilişki kuracak neye ihtiyacı var? Elinde hangi done var? Aslında biliyor musunuz? Elinde bir tek done var, tarih. Bir bilim adamının elinde bir ton done vardır. O donelere bakarak test yapar, testlerle beraber sonuca ulaşır. Siyasetçi, birinci sırada aramamız gereken şey bu adam tarihi biliyor mu, bilmiyor mu? Yani Sakarya Meydan Muharebesi'nin nerede olduğunu biliyor mu, bilmiyor mu?
Hocam, konuyu aldınız, nereden nereye getirdiniz yahu? Ama şimdi, evet hocam ya.
Bu dediğim o tarih bilinci, bakın, hiçbir zaman lider olamazsınız. Hiçbir zaman.
Peki bir şey söyleyeceğim.
Böyle bir devletin eline verilmez
bu
yani.
Bu gaf ya da dil sürçmesi değil mi?
Bunun gibi onlarca örnek çıkartırız. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alçak. Tekrar.
Hocam, o dil sürçmesi olabilir. Ya, ama bir şey söyleyeceğim.
İkinci defa.
Yok, Sakarya'nın... Sakarya Meydan Muharebesi'nin Polatlı'dan, Haymana'dan alınıp Sakarya'ya getirilmesinde dil sürçmesi yok.
Bakın ne dil sürçmesi? O kadar kendinden emin konuşuyor ki o. Yine yakaladım, çok doğru bir
Peki,
nokta.
Peki bir şey söyleyeceğim hocam. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi. Yani iktidar olmak istiyorlar. Kemal Bey'i Cumhurbaşkanı yapmak istiyorlar. Bir sürü kurmayları var. Hepsi sıraya girdiler. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'dur diye nöbetleşe açıklama yapıyorlar. Orada bir konuşma yapılacak. Yani hiç mi brief verilmez, hiç mi metin yazılmaz? İşte prompter kullanmıyor mu? Bunu kurmayları düşünemiyorlar mı? Ben ona biraz kafayı yordum.
Hiçbirisinde hiçbir şey yok demek.
Yani
bu bir kere iki kere değil ki.
Bizim genel başkanımız Sakarya'ya gidecek. Sakarya'da bir konuşma yapacak. Bizim ona bir not çıkarmamız gerekiyor. Yani insan irticale de konuşabilir değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın en iyi yaptığı işlerden biri. Otobüsü durdurur, iner meydana, alır eline mikrofonu. Oradaki kalabalığa saatlerce konuşabilir. Siyasetçi böyle olması gerekiyor. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya'da konuşma yapacak, eline bir not verilmesi ya da kurmayı tahmin eder değil mi? Bizim genel başkanın ilginç böyle bağlantıları var. Şehirleri savaşlarla bağlayabilir. Daha önce de dediğiniz gibi bir sürü örnek var. Efendim hani Sakarya Meydan Muharebesi Sakarya'da olmadı aman. Hani böyle aklınızda kalmış olabilir.
Ya o Sakarya Nehri'ni bilse, o yatağı bilse belki olayı çözecek de böyle bir cephe olayını falan da bilmiyor. Bak aslında var ya bu olaydan çok uzak olduğunu
Necip Fazıl'ın şiirini de okumamış.
Sakarya'nın sırtına yüklenenleri de bilmiyor.
Evet.
Ne? Yani ama, şimdi kalkıp da hani işte Atatürkçülük dediğin kelimeye geliyorlar ya daha sonra. Anladın mı? Yaptığı savaşı bile bilmiyor. Evet. Nerede olduğunu bile bilmiyor. Bak
hocam bu durumda 1. İnönü ve 2. İnönü savaşlarının İsmet İnönü ile alakasının olmadığını da söylemek
tabii,
lazım değil mi?
Tabii öyledir. Öyledir.
Yani bunu Kemal Bey'e de söylesinler mi?
Bölgenin adı İnönü.
Evet.
bizdeki olay şu. Dedim ya size tarihle bağlantısı sene 1952, İkinci Dünya Savaşı bitmiş, aradan 7 sene geçmiş. Amerikalı Erasmus öğrencileri diyelim onlara, bir grup değişim öğrencisi. Amerika'nın üniversitelerinden İngiltere'ye okumaya geliyorlar. Oradaki bir olay sırasında Başbakan Churchill'in yanına yaklaşan bir Amerikalı öğrenci şöyle bir şey soruyor. Diyor ki bir liderde diyor biz diyor neyi bakacağız, nasıl anlayacağız, bu adam yapabilir mi? Liderliğin özelliklerinden en güçlüsü hangisidir gibilerinden. O da diyor ki, tarih bilgisi diyor. Şimdi bizim karşımızda tarih bilgisi neden şöyle önemli? Herhangi bir ülkeye gidiyorsunuz, şu anda biraz önceki resimden bahsettiniz ya, resmin içerisinde bizim gittiğimiz yer Özbekistan'dı. Ama katılmış olduğumuz toplantıya ilk defa katılıyoruz. Şanghay, işbirliği örgütü evet. toplantısına. Burada 9 tane devlet var. O 9 tane devletin her birisini çok iyi bilmek lazım.
Bu arada bu Şanghay beşlisi dediğimiz...
O 9'lu oldu şimdi.
9'lu oldu. Onu da söylemiş olalım. Ve evet. Türkiye var artık burada.
Evet. Şu anda 10. olarak da Türkiye devreye giriyor şu anda.
Rusya.
Çin. Şu anda en sondaki İran'ı aldılar. Şöyle yakından gidelim ileriye doğru. Pakistan'la Hindistan ikisini aldılar. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan da içlerine giriyor.
Hocam nüfus olarak dünyanın yarısına denk geliyor sanırım.
Nüfus olarak evet yarısına denk geliyor. Ama ekonomik güç olarak dünyanın yaklaşık %30'unu alıyor. Hatta %30'dan biraz daha azını diyebilirim ben size. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bütün devletlerinin, şuradaki devletlerin toplam ekonomik gücü 26-27 trilyon dolar civarında. Dünyanın bütün gücünün de 100 trilyon civarında olduğunu düşünürsek gayri safi milli
hasıla. Hocam bu arada ama petrol bu ülkelerin elinde.
Şimdi esas zaten bizim yani ilgilenmemiz gereken konulardan bana göre
Hindistan,
en önemlilerinden bir tanesi. Evet.
İran, Pakistan, Moğolistan. Petrol konusunda sanırım.
Şeyde Pakistan'ın durumu çok zayıf o konuda. Hindistan'da iyi değil. Moğolistan'da yok. Gaz uğraşıyor Ruslar ama oradaki esas güç Rusya bir. İki, Kazakistan. Kazakistan. Bu olayın içerisinde kilitlerden bir tanesi. Ama ve lakin bu kendi başına bu yani gazın, enerjinin de kendi başına var olmasının hiçbir önemi olmuyor. Neden biliyor musunuz? Bakın işte ambargo uygulanıyor, geçersiz hale geliyor. Kocaman Rusya'yı dize getirmeye çabalıyorlar ve çoğunluk ölçüde başarıyorlar. Dünya ile bağlantısını kopardılar.
Hocam, bu fotoğrafı, dünkü fotoğrafı Türkiye zaviyesinden okuyalım. Liderler oturmuşlar bir salonda, kanepelerde. Ama baş köşede bir koltukta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oturuyor. Karşısındaki üçlü kanepede, evimizde bulunan o üçlü kanepeler var ya, onda ortada Putin oturuyor.
Evet.
Cumhurbaşkanımızın hemen yanında evin küçük oğluymuş gibi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oturuyor.
Ama ne kadar gururlu oturuyor.
Tabii abisinin yanında oturuyor.
Ne kadar gururlu şimdi oturuyor hani, kazanmış bir ülkenin.
Ben de fotoğrafı yorumlayarak gideyim şimdi. Şimdi bu fotoğrafı biz Türkiye zaviyesinden konuşalım. Gurur verici değil mi hocam?
Evet.
İşte liderimiz orada baş köşede oturuyor. Liderler onu dinliyor. Elleri böyle dizlerinde vesaire. Sanki bir evde işte oturmuşlar muhabbet ediyorlar. Böyle samimi bir...
Osmanlı minyatürlerini bilirsiniz.
Evet.
Minyatürlerde en önemli figür padişahtır. Padişah en öne alınır ve en büyük resmedilir. Daha sonra önem sırasına göre arkaya diğer resimler. Aynı şekilde bakın.
Tamam, bu fotoğrafı biz böyle gururla konuştuk. Türkiye'den gerçi bazıları ya bu fotoğrafı niye övüyorsunuz işte bunların hepsi diktatör falan diye tweet attılar falan. Çünkü Erdoğan dünyada yeniden... Bir kez daha. Şimdi yeniden
demin... Diktatörü de gireceğiz.
İşte ona da geleceğim. Bir şey söyleyeceğim. O fotoğrafta Erdoğan'ı kaldır, yerine Putin'i koy, Erdoğan'ı üçlü kanepeye otur ortaya. Bugün...
İçeride söyleyecek neleri bir düşün.
Rezil olduk. Evet. Putin'in karşısında el pençe diz divan oturuyorsunuz.
Evet, kendi ülkesinden gurur duyamayan... Bakın ben var ya çok ilginç bir şey inceledim. Bu son 20 sene içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani muhalefet lideri olarak iktidarın yaptıklarına karşılık iyi veya kötü en iyi yaptıklarını aldım. Ne konuştular diye baktım. Ne çıktı biliyor musunuz?
Hocam şu anda çok meraklandım.
Valla ilk çıkan şey önce kendi ülkesini eleştirerek başlıyor.
Ne demişler?
Yani bakın o kadar ilginç. Başladığımız şey eğer konumuz Rusya ile uçağın düşürülmesi ise, uçağın düşürülmesi konusunda Rusya'nın tarafından açıklama yapıyor. Sanki açıklamayı Rusya yapmış,
hemen,
Türkiye'yi eleştirerek
hemen
başlıyor.
Moskova'ya ışınlanıyorlar değil mi hocam?
Evet. Eğer konu Suriye ise, Suriye'de DAEŞ'ı örgütleyen de Türkiye, kötülüklerin ana kaynağı da Türkiye... Oraya giden Amerika'nın, Rusya'nın varlığı hiç daha geçmeden. Hani bu neye benziyor biliyor musunuz? Tunç Soyer'in İzmir Belediye Başkanı olarak kalkıp hangi günü kutluyor? İzmir'in kurtuluşu. Neden bahsediyor? Ortada düşman yok. Düşman tek kişi. Kendi atası. Ben bu adamın
hocam,
atası olduğuna inanmıyorum.
O gökten zembille gelmiş.
Evet. Bunların hiçbirisi. Yok zaten o... Olursa yazık olur, bize yazık olur. Eğer bu adamlar...
O reddediyorsa bizim de mi reddetme hakkımız var?
Evet. Yok yani bu şu durum çok kötü bir durum hakikaten. Sadece bizim çok büyük üzüntümüz var. Bu psikolojik bozukluktur. Kendi atasına, anasına, babasına sövmek. Psikolojik bozukluktur. Bu normal bir davranış stili değil.
Aslını inkar ediyor.
Ya Japon imparatoru gibi kafasına atom bombası yemedi. Bu adam. Bu adamın öyle bir şey yok. Bu adamların...
Peki bu biat nereden geliyor?
Bu inanılmaz bir şey. Bakın diyorum ki bizim aramızdan hiçbir padişahtan Hitler çıkmadı. Mussolini çıkmadı. Stalin çıkmadı.
Hocam, Vahdettin meselesini ayrıca konuşmamız gerekiyor. Çok sayıda mesaj geldi çünkü. Dediler ki Vahdettin meselesini İbrahim Hoca ile sizin konuşmanız lazım. Biliyorsunuz resmi siyasi söylem olarak Vahdettin'e hakkını teslim eden rahmetli Bülent Ecevit'ti.
Evet.
Hain olmadığını düşünüyorum dedi. Unutmuyorum, Hürriyet gazetesi böyle manşet yapmıştı. Hocam, fotoğrafa geri döneceğim. Niye döneceğim? Türkiye tarafından sevinçliyiz, gururluyuz. Bizim liderimiz orada dünya nüfusunun yarısından fazlasını yöneten ülkelerin liderlerinin karşısında bir hatip gibi oturuyor. Bu fotoğrafın dünyanın geri kalan yarısıyla ilgili bir anlamı var hocam.
Evet.
Asıl mesele o mu? Onu konuşmamız gerekiyor. Evet. Yani Batı bu fotoğrafı nasıl yorumlayacak?
Şimdi 2012 yılına geri döndüğümüzde karşımıza ilk defa başkanın o dönemki konuşması geçiyor Şangay'la alakalı. O zamanki bir espri babında 2016'da benzer bir şeyi tekrarlıyor. Şu anda ise bambaşka bir resimle karşımıza çıktı. Aslında şöyle bir şey. Karşımızda hiçbir zaman güvenemeyeceğimiz, askeri anlamda bize kendini savunma izni bile vermeyen ama bizim müttefikimiz olduğunu düşünen ve bize müttefikliğin karşısında kendisine biat etmemizi isteyen, müttefik kelimesi içerisinde değil bu, biat kültürü. Böyle bir yapı isteyen Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri diyorum çünkü doğrudan onun da sebebi şu. Karşıdaki Avrupa Birliği de bütünüyle onun emrindedir. Bunu da daha önceki kaç programda anlattık. Dünyada başka bir Avrupa Birliği diye bir grup yok. Hiçbir zaman bir şey de olmayacak. Devlet de kuramayacaklar. Biraz sonra kraliçe konusuna girdiğimizde, krala konusuna girdiğimizde Avrupa Birliği'nin Avrupa ordusu kuramamasının ana sebeplerini de irdelediğimizde yine aynı şey karşımıza çıkacak. Avrupa'yı yani ekonomik olarak, askeri olarak, siyasi olarak esir almış, İkinci Dünya Savaşı sonucunda bütünüyle esir almış bir Amerika Birleşik Devletleri var. Söylemekle dilimizde tüy bitiyor ama Konrad Adenauer vakfı vardır, her tarafta duyarız.
Türkiye'de de vardır.
Evet. Bu adam Almanya'nın 1952'deki gelen şansölyesi. Düşüncesi neydi biliyor musun? Uygulamaya çalıştığı şey, müttefiklerin yani Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği her şeyi tek tek yerine getirmek. Bunu yaptığımız takdirde yaşam şansımız var diyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Almanya'daki Hitler döneminden kalan bütün fabrikaları, bombalanmamış bütün fabrikaları söküyor. Ülkeyi fabrikasız bırakıyor. Yeni fabrikaları sökmeyin diye Konrad Adenauer gidip bunlara başvuruda bulunuyor Amerikalılara yüksek komiserliğe. Diyor ki ne olur bunu sökmeyin. Amerika karşılığında bir güvence istiyor. İşte Konrad Adenauer dediğimiz adam bu güvenceyi veriyor.
Nedir hocam güvence?
Bu güvence Almanya'nın bütünüyle Amerika Birleşik Devletleri ne isterse onu yapacak. Bu kadar. Onun üzerine tekrar fabrikalar kurulmaya başlanıyor, para veriliyor ve Almanya işte bizden işçi almasının sebebi de budur. İnsanlar hani zannediyor ki işte savaştan çıktı, bir anda ülke kalkındı falan. Ya koca koca adamlar anlatıyor, bunların hepsi yalan. Niye bakmıyorlar, niye öğrenmek istemiyor insanlar? Ben söylemiş olduğum şahıs bunların şansölyesi. Ve bu adamın söylemiş oldukları, ne yapmak istediği kendisi de belli. İstediklerini de anlatıyor. Ben bunu niye söylüyorum?
Hocam, son dönemde Amerika direkt topa girdi bu arada Avrupa'da. Değil
evet,
mi?
Bizde de aynı.
Bize karşı
evet,
girdi.
Evet, çünkü bakın PKK bitti. Bu zamana kadar TÜREB vardı.
MAŞA vardı.
Tabii ki. Onları kullanıyordu elinde. Onların bizim kendi gücümüzle bitirilmesi, bundaki ana sebep de
siyalardı. İç enerjimizde.
Tabii. Bu karşı tarafa yeni bir önlem almaya sevk etti. Şu anda Yunanistan'ı itiklemeye çalışması benim ilk söylemiş olduğum o hani gücümüzü öğrenmek istiyorlar.
Merkel döneminde Yunanistan'ın hamisi Almanya'ydı.
Evet.
Hem batan ekonomisini hem...
Çekil dedi Almanya'ya, ben geldim dedi.
Değil mi hocam?
Tabii ki. Bakın Avrupa Birliği Akdeniz'de sürekli konuşuyordu. Fransa bile neler söyledi. Baktı ki Türkiye'nin liderinin Fransa'yı, Macron'u, Sarkozy'yi falan taktığı yok. Adamları kedi köpek haline getirdi. Gerçekten diyorum bakın bunları eğer tarih şu anda içinde yaşadığımız için bu tarihsel ayrıntıları göremiyoruz. Ne kimler geldi, kimler geçti şarkısı gibi bu iş. Bütün bölgeden kimler geldi, kimler geçti ve hepsi başarısız.
Hocam şu son 20 yılın Erdoğan döneminin Avrupa liderlerini çıkarsak herhalde A4 kağıdı dayanmaz.
Dünya liderlerini çıkart yine öyle.
Yine de.
Dünya liderlerini çıkar. Kim tarih boyunca bu kadar sürede bu kadar etkili oldu sorusunun cevabı. Ve bizim...
ikinci bir isim var.
Evet.
Putin.
Evet.
Erdoğan ve
Putin. Putin işte o bile bizimkine saygı duyuyor. Onu düşünün. Yani olayın en büyük tarafı bu. Bugün yine diyor ki en güvenilir ortak diyor. Hem gazda hem ticarette diyor. Yine Türkiye diyor. Yine aynı şeyleri söylüyor. Hiç olmazsa çekinmeden söylüyor biliyor musunuz? Rusya için bu tavır da yenidir.
Evet.
Rusya için
i̇kili,
yani...
İkili üçlü oynamayı biraz Suriye önce, meselesini oynamadı mı hocam? Tabii.
Bakın Putin tarih biliyor. Erdoğan tarih biliyor.
İfadeler, evet. Mesajlar evet. Hep tarihe atıflarla. Evet.
Bunların hepsi o yüzden diyorum ki Türkiye kaza rıza bir hata yapar da tarih cahillerini devlet adamı diye ortaya sürmeye kalkarsa tek başına tarih yeterli değildir ha.
Değil.
O da ayrı bir olay ama olmazsa olmaz şartların bir tanesidir. Bir siyaset adamı için, bir devlet adamı için tarihi bilmek karşıdaki ülkenin, dedim ya size hiçbir doneniz yok. Güney Amerika'ya gidiyorsunuz. Tarih konusunda bilginiz yoksa hiçbir şey yapamazsınız Meksika'da. Ne onlar sizi anlar ne siz onları anlarsınız. Niye? Çünkü tarih hakkında hiçbir bilginiz yok. Meksikalıların hangi dili konuştuğu, kimlerin sömürgesi olduğu bunları bilemezseniz eğer bu o bölgenin tarihini, o bölgenin gerçek yerlileri var. O Meksikalılar melezdir. Biraz evvel dediniz ya hani o resmin içerisinde dediğiniz bir tane figür var. Figür ana figür ortalamada o şeydir. Mesela eski Aztek İnka medeniyetlerini karıştırın. İşte bir tane kayanın üzerine betimleme yapmışlar. Kral en büyüktür. Yaklaşık 1.80 boyunda. Yerlilerin hepsi 1.50'di. O aynı zamanda gerçek betimlemedir. Çünkü zaten bunların kralları da tipik Türktür. Böyle sakallı, bıyıklı. Çok ilginç.
Bana mı benziyorlar hocam?
Bak o bölgede sakallı ve bıyıklı insan
bulamazsınız. Hocam ama olur mu ya Meksikalıları biz işte o melon şapkalar, gringo ifadeleriyle falan biliyoruz.
Onlar Avrupalılarla karışmış olan yerliler ve Avrupalıların kendileri.
Sevmiyorlar değil mi? Orada bir şey var.
Latinlerin daha doğrusu. Evet.
Hocam, tarih dediniz ya, işte en son arama gemisi Akdeniz'de şu anda... Evet. Abdülhamit adı verildi ya, öyle bu bir romantizm falan değil. Yani gemiye eşlik edecek olan Fırkat...
O kadar çok öne program geçti ki, evet. Bunların artık geride kaldı. Yarın öbür gün tekrar önümüze gelecek, evet, ister evet. istemez. Hayır. Ama o iyi hatırlattınız.
Hani Abdülhamit gemisine şey yapacak, Fırkateyn'deki diğer gemilerin adları da önemli. Evet. Orada da Yunanistan'a ve Güney Kıbrıs'a şey veriyorsun, evet. mesaj veriyorsun. Şimdi bu fotoğrafın adını koyduk.
Koyduk.
Batı, bu fotoğrafı biz içeride konuşuyoruz ama asıl konuşması gereken Batı değil mi
hocam? Evet. Ve kimler ne ister?
Ne ister?
Hangi ülke ne ister?
Ne isterler hocam?
Bu durumda. Ha, bakın şimdi ilk önce şöyle bir bakalım. Bizim Şangay grubunun içerisine bakalım. Çin ne ister? Karadaki ticaret yollarının güvenli bir şekilde Avrupa'ya kadar bizim üzerimizden geçişini... Türkiye'nin bu işe dahil olmasını ister. Resmin bir parçası o.
Tamam.
Çünkü karşısında dediğim gibi çok etkin. Bakın orada bahsettiğimiz ülkeler hangileriydi? Tacikistan'ı ayır, diğer ülkelerin hepsi Türk Devletleri evet, Teşkilatı'na Türk. Bağlı aynı zamanda. O yüzden bu devletlerle de ister istemez bağlantıyı, özellikle de Kazakistan'la, özellikle de o bağlantıyı çok iyi kurmak zorunda. İki, Türkiye'nin kendi ekonomik gücü, devinimi, Avrupa ile olan ilişkileri Bunların hepsi onlar için. Peki Çin bunu istiyor. Çin başka ne istiyor? Çin okyanusları kullanmak istiyor. Amerika bir türlü izin vermiyor. Kendi bölgesinden dışarıya çıkamıyor. Çin başka ne istiyor? Hindistan'ı sınırlandırmak istiyor. Veyahut içerisine almak istiyor. Bir diğer düşünce. Yani durdurması lazım çünkü. Ve bir başka şey de üçüncü ülkelere açılmak istiyor. Çin'i ayırdık. Rusya ne istiyor? Rusya bölge içerisinde çok bunaldı. Batı ile ilişkisini kurabileceği tek ülke, mallarını satabileceği tek ülke Türkiye. Peki Türkiye ile beraber ilişkileri daha iyi kurması lazım ama Ermenistan bir yandan tırtıllık yapıyor. Rusya'dan yardım istedi ve alamadı. Rusya Türkiye ile papaz olmak pahasına Azerbaycan'a yardım eden Türkiye'yi karşısına almadı. O yüzden ister istemez İlham Aliyev de son derece rahat, kendinden emin figür olarak yaslandı ve
hocam İlham Aliyev oturuşu diye bir oturuş gerçekleşecek sanırım.
Evet, gerçekleşti. Hakikaten o kendine güven çok güzel bir şeydir. Özellikle sırtını yaslayabileceğin birilerinin olması. O ana figür zaten orada. Peki, başka kim ne ister? Rus dedik ki bunları istiyoruz. Klasik anlamında sıcak denizlere inme. Hiçbir zaman vazgeçmez bundan. Hiçbir zaman vazgeçmez. Onu bir defa düşünmemiz zaten saçma olur. Bir diğeri Rusya için en büyük tehditlerden bir tanesi Çin'dir. Beraber olursa kontrol altında tutabileceğine inanıyor. Çünkü Rusya inanılmaz büyük bir ülke. Çin de inanılmaz büyük nüfusa sahip. Yarın öbür gün Çin için ilk yayılma alanı Rusya bölgeleri olabilir diye. Bir diğeri var figürlerin orada, İran. İran'ın durumu ne? İran Türkiye'nin güçlenmesini istemiyor. İsterse Rusya güçlensin, umurunda değil. Ama Rusya tek kutuplu dünya istemediği için Türkiye'nin de araya katılmasını destekliyor. O var. Peki, İran bir de şey daha istiyor. Bu vasıtayla üzerine abanmış olan ambargodan kurtulmak istiyor. Ama bu ülkeler içerisinde kendisine teknolojik olarak destek verebilecek bir Çin var, bir de Türkiye var. Teknolojik destek verebilecek diyorum. Askeri teknoloji konusunda hantal da olsa Rusya çok güçlüdür. Onu ayırıyorum.
Evet.
Ondan sonra. Peki, bütün Türkiye ne istiyor? Oradaki, dedim ya, ortaya giden bir figür var. Bu zamana kadar gitmedi. Şimdi gitti ve en ön cepheye oturdu. Kendisine en iyi yer verildi. O ne ister? O kendisini zaten belirlemişti. Türk devletleriyle ticaret yapacak. Bölgeyi kontrolü altına almak istiyor. Eski atalarından gelen, bakın, yeryüzünde hiçbir millet yoktur. Tarih boyunca devamlılığı, sürekliliği sağlayarak devlet kurmuş. Hiçbir millet yoktur, sadece bir sarı. Bir devlet yıkıldığında ikinci bir devletimiz tarihte hep hazırdı. Bir imparatorluk, bir dev devlet. İkinci bir örneği yoktur bunun. Yeryüzü sınırları içerisinde yoktur. Bir Mısır medeniyeti vardır, şu anda yoktur. Bir işte Elam medeniyeti, Akat medeniyeti, İnka medeniyeti, Aztek medeniyeti, ne bileyim Aden. Bu hiçbirisi yok bunların. Asılları kesildi, nesilleri bitti. Eski Yunan medeniyeti, Roma İmparatorluğu, bunların hepsi bitti. Devamının kim olduğu da belli değil.
Irklar da karıştı.
Evet, bizim bir tek Türklerin imparatorluğu. Tarih boyunca bakın 2500 şu anda, bana göre yeni buluşlarla beraber şu anda 2700'e indi ama çok daha fazlasına inecek. Tarih boyunca bu sürekliliği sağlayan tek devletin devlet aklı çok güçlüdür. Oradaki resimdeki en öndeki Erdoğan figürü bunu temsil ediyor. Ve bunun bilincinde oturuşu o. Ben bunun bilincindeyim. Ben neyin sahibi olduğumu biliyorum onun bilincinde. Tarih okuması da bunu gerektirir. Türkiye ne ister sorusunun cevabına da buradan gidiyoruz biz.
Baş köşeye oturalım.
Evet. Şimdi gelelim bir tane daha. Biz tarih boyunca ticaret yolları, kara ticaret yollarının yanı sıra deniz ticaret yollarının da kontrolünü yapan, en azından 16. yüzyılda belirli bir müddet Akdeniz'den, Karadeniz'den bahsetmiyorum. Orası zaten bildiğimiz gibi hep bizim. Ben bunun haricinde bir de okyanuslarda hareket kabiliyetine sahip Hint donanmasıyla beraber hem Akabe hem Basra Körfezi'nde kurulan iki ayrı Osmanlı donanmasıyla Hindistan Pasifik okyanuslarını kontrol altında almaya çabalayan, en azından 60 yıl kadar, 70 yıl kadar bunları bir fiil oralarda bulunan, şimdiki aradan 500 sene geçtikten sonra uçaklarla gittiğimiz yerde bile şu anda anlamakta güçleniyoruz. Zorumuza gidiyor, aklımız almıyor. İşte o resmin sahibinin oturuşu o. Benim babalarım, dedelerim 500 sene evvel. Tunç Soyer'in dedesi değil bunlar. Onlar bizim dedemiz.
Selamun aleyküm, biz geldik.
Evet. Bir diğeri de şunu söyleyeyim. Amerika ne istiyor var? Batı ne istiyor? Batı'nın şu anda istediklerinin hepsini Amerika tek başına söyler duruma geldi. Herkesi iteledi, kakaladı. Herkesi oyun dışına itikledi. Niye? Rusya'nın ve Türkiye'nin karşısına direkt olarak geçti. Rusya ile zaten şu anda bir fiil Ukrayna üzerinden savaş yapıyor. Türkiye hem Ukrayna, ha bu arada bir de çok ilginç bir şey söyledi Putin. Bir açıklama yaptı, biliyor, onu da biliyorsunuz ya. Savaşı dedi biz bitirmek istedik. Ama Ukrayna Rusya'yı devam ettirdi. Ukrayna devam ettirmedi savaşı. Tabii, Ukrayna tabii. Barışı hazırdı. Johnson girdi devreye, Amerika'da destek verdi. Ben dedim ki o zaman katalizör geldi İngiliz.
42 milyonluk hatta 44 milyonluk halkı savaşın içine, ateşin içine attılar hocam. Evet. Göz göre göre.
Şimdi biz Türk Devletleri Teşkilatı'nı canlandıracağız korkusu Amerika'ya afakanlar bastırdı. Tarihi dönüşüm demektir. Biz Türk Devletleri Teşkilatı derken Amerika şöyle düşünüyor. Adam gitti bize Şangay Beşlisi'nin başına oturdu.
Yaptı Şangay onları.
Fikir bu. Esas Amerikalıların anlamaya çalıştığı olay bu. O bizden şunu istiyor Amerika, içe gömülmemizi. Yani muhalefetin istediğini istiyor.
Sınırda PKK ile savaşalım.
Aynen öyle.
Yunanistan'la F-16'larımız it dalaşına girsin.
Evet, küçük adamlarla küçük oyun oynayacaksın. Niye? Erdoğan şu anda sadece Putin ve Amerika ile oynuyor. Avrupa'yı bile tıklamıyor. Fransa'nın hiçbir etkisi kalmadı. Bunu ben demiyorum. Bütün Fransız basını her gün söylüyor, yazıyor. Bir diğeri, Financial Times'ın üç gün önceki yazısı. Who is stuffing Turkey diyor. Hani bir, iki anlamı var bunun. Bir, Hindi'nin içini kim dolduruyor? İki, Türkiye ekonomik olarak batması lazımdı. 25 milyar dolara yakın bir para girişi oldu ilk 6 ayda diyor. Nasıl olur böyle bir şey diyor. Türkiye'ye bu gücü kim sağlıyor diye belirli bir şey arıyor. Hemen bulurlarsa içeridekilere söyleyecekler. Aport örnek veriyorum, Katar'sa Katar'a saldırı başlayacak. Anladınız mı? Yok şunu alıyor, yok bunu alıyor falan diyecekler. Türkiye'deki yatırımcılar içerisinde 17. sırada ama aportçuları içinde hazır. Ben ne görüyorum? En kısa dönemdeki vadeyi söylüyorum. Kısa vadeli bu resmin sonucu. Bu resmin sonucu birkaç gün sonra gelmeye başlayacak.
Ne? Yaptırıma mı kalkışacaklar?
Evet. Evet. Şu anda onun planlarını yapıyorlar. Fakat bunu bir şekilde koyduğu takdirde Avrupa tekrar çöküşe girecek.
Hocam gazın vanası bizde.
Nasıl?
Gazın vanası bizde.
Evet. Yani yalnız o kadar da değil. Başka şeyler de var. Yiyeceğin vanası da bizde şu anda. Avrupa'ya giden, Almanya'ya giden, Almanya'ya ihracatımız inanılmaz boyutlarda 40 milyar dolara geldi. Yani bu İngiltere var peşinde aynı, Fransa aynı, İtalya aynı, İspanya aynı. Bunların hepsine çok büyük miktarda şey yapıyoruz, ihracat yapıyoruz. Yetmedi. Onlardan bize çok büyük yatırım var. Ama onların incelediği şu, Türkiye'den diyor sadece gayrimenkul alan son ay, geçen ay örnek veriyorum, 1200 kişiyle Ruslar birinci.
Hocam kışın bütün oteller ağzına kadar dolu oluyor.
Evet, daha da
şimdi,
fazla gelecek.
Şimdi konu çok. Hatta Yunanistan meselesini şey yapacağım hocam, çizik attım yani, başlıklarımızın arasında vardı.
Zaten Yunanistan'ı mecburen ister istemez biraz da Kafkasya'yı Azerbaycan'a şimdi bağlayarak söyledik.
İki şey var hızlıca konuşmamız lazım. Ermenistan bir Karabağ saldırısı yaptı.
Evet.
50 Azerbaycan Türk'ü.
Şu anda arttı. Kaç? 70?
Evet. Şehitlerimiz var.
Şehitim var.
Allah rahmet eylesin. Allah şehadetlerini kabul etsin. Evet. Ailelerine Azerbaycan'daki kardeşlerimizi, taziyelerimizi iletelim burada. Çünkü bir de, çok sayıda izleyicimiz var.
Bir yandan da tebrik edelim. Onların sayesinde ama o şehitlerin de öyle şöyle bir tarafı var biliyorsunuz. Şehitlik yüce bir makam. Avucunu açmış bekleyenlerin yanına gidiyor. Yani o peygamberin yanına gidiyorlar. Fakat bir de olayın şöyle bir yönünü düşünelim. Azerbaycan ordusu 10 kilometre içeriye girdi.
Şimdi hocam bu Zenzegur şeyi var ya.
Zenzegur evet.
Yani aslında direkt Türkiye'ye bağlıyor.
Evet mevzuyu. Direkt Türkiye'ye
İran'ı
bağlıyor.
İran'ı da ayağa kaldırdı
evet.
olay.
Evet.
Benim bir şöyle bir yorumum var hocam. Paşinyan intihar saldırısı yaptı. Orayı vermek için kağıt üzerinde
Paşinyan zaten vermek istiyor biliyor musun?
Ama bir evet. sebebe ihtiyaç vardı. Bir çatışma çıktı. Ben öyle düşünüyorum. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
Bu iki türlü. Ben herkes Rusya ile alakalı olduğunu düşünüyor. Ben Rusya'yı en son görüyorum alakalı olanların içerisinde. Rusya şu ana kadar devreye girseydi bambaşka şeyler olurdu. Rusya açıkça Ermenistan'a destek vermedi. Çok açık. Bunun sebebi Ermenistan'ın Amerika'ya yaslanmak istemesi.
Yani kullanışlı aparat olmaktan evet. çıkması.
Ve bu işte bizim de çok güzel işimize geldi.
Hocam bu arada düzeltiyor sevgili izleyicilerimiz. Sezai Yerlikaya yazmış. Azerbaycan'da şehit sayımız 77 olmuş.
Evet.
Onu 77. da bilgisini evet. verelim.
Dedim ya 70 küsür evet.
Allah rahmet
dedim.
Eylesin.
Evet. Sağ olsunlar. Evet. Allah rahmet eylesin. Gerçekten o bunun sayesinde ama dediğim gibi Azerbaycan ordusu sınırdan 10 kilometre kadar ileriye girdi. Şimdi ben olayın psikolojik etkisini söyleyeyim size. Azerbaycan eğer 2 sene, 3 sene evvel Rusya saldırsaydı hiç direnemezdi. Neden? Çünkü inanılmaz bir Rus korkusu, Rus vahşetle geliyor, ezerek gidiyor. Şu anda inanılmaz bir güç, kuvvet geldi kendisine.
O ölü toprağa da atıldı.
Evet, kendilerinin Ukrayna'dan çok daha güçlü olduklarını hem teknolojik olarak, iki ellerine çok ilginç, İlham Aliyev akıllılık yaptı. Çok güzel bu Star rafinerisini kurdu Türkiye'ye ve Azerbaycan'ın doğal gazı bizden yayılmaya başladı ya, Azerbaycan'a sürekli olarak gelir gelmeye başladı. Ekonomik yoldan Azerbaycan kendini garantiye aldı bu yolla. Yolun garantisinde Türkiye içerisinden. Bak o rafineri tek başına yapılırken çok büyük yatırımda $15 milyar harcadı oraya Azerbaycan. Ama şu anda karşılığını sürekli olarak alıyor. Bakın tekrar sıkıntıya girdi. Hiçbir sıkıntı, Ermenistan batacak.
Baktı ama zaten hocam ekonomileri yok ki.
Evet.
Yazık yani orada yaşayan insanlara gerçekten yazık. Evet. Ya bizim sınır kapımız yapılsın diye, açılsın diye dört gözle bekliyorlar. Hı hı. Neticede komşumuz yani sınırımızın evet. öbür tarafında evet. büyük bir sefalet var.
Evet büyük bir sefalet var hakikaten. Ve topu 2,5 milyon nüfusu bakamıyor. Evet. O kadar beceriksiz. O kadar beceriksiz bak. Bütün buna rağmen hala daha onun bunun elinde oyuncak. İşte Yunanistan gibi. Biraz da bahsetmiş olduğumuz diğer konu oydu Yunanistan'da. Aynı şekilde hatırlarsınız 33. bölümde ne demiştik? Yunanistan diye bir devlet yok. Bunların kralları bile demiştik. Hep başladı
ileri karakol.
Aynen öyle. Ve şu anda aynısını Ermenistan'a yapmak istiyor. Rusya da bunu bildiği için dövülmesine müsaade ediyor. Azerbaycan tarafından. Azerbaycan'da kendine çok büyük bir güveni geldi. Türkiye'ye çok büyük bir güveni geldi. Herkesin hoşuna gider. Bir hocam. Kardeşinin kendisine koşulsuz destek vermesini kim sevinmez ya?
Hocam ben geçen yıl Bakü'de dolaştım. İnanılmaz bir sevgiseli vardı. Beni orada görüp sokakta tanıyan insanlar evet. vardı. Sosyal medyadan takip ediyorlarmış. Karabağ zaferinde elde edilen Ermenistan ordusundan alınan o evet. Vurulmuş savaş uçakları, araçları, kamyonlarının açık hava müzesine çevirmişler Bakü'de. Gittim gördüm. Orası neydi biliyor musunuz hocam? Rusya'nın çöplüğüydü aslında.
Evet ya.
Bütün o askeri araçlar, teçhizatlar hepsi Rus aracıydı ama 1940'ların, 50'lerin, 30'ların araçlarıydı birçoğu. Ya. Yani bizde artık tatbikatlar yani şey eğitim tatbikatlarında bile kullanılmayacak o kadar. Müzeye koymalık araçlarla Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusuna evet. karşı savaşmıştı. Evet. Yani aslında gözden evet. çıkarmışlardı. Evet. Evet.
İnşallah benim çok güzel bir umudum daha var. Çok yakın gelecekte Karadeniz ve Akdeniz. Karadeniz şu anda çok büyük oranda yine bizim borumuzun öttüğü bir yer. Hazar Denizi'nin derhal bir Türk gölü haline hemen gelmesi lazım. Buna en büyük engellerden bir tanesi Rusya değil, İran. Azerbaycan'ın derhal hem denizaltı hem korvet olarak hazırlık yapıp o bölgede özellikle Türkmenistan'la olan bağlantısında veya Kazakistan'la olan bağlantısında son derece önemli
olacak. Hocam İran asıl Tebriz'den korkuyor.
Ya İran...
Yani İran, Güney Azerbaycan'da yaşayan Türklerin de ayağa kalkmasından çok korkuyor.
Ve onlar da her an kalkabilirler fakat biz de hiçbir şekilde böyle bir şeye girmiyoruz. Niye biliyor musun? Olay başladıktan sonra çok büyük. Kazanacağımızdan %100 emin olduğumuzda bu işi yapmamız lazım.
Evet.
Aksi halde 3 kuruşluk adamların eline geçebilir olayı. O yüzden yoksa Azerbaycan özellikle Güney Azerbaycan'daki yani İran'daki Azerbaycanların hangi taktiklerle beraber tutulduğunu bile biliyorum.
Evet. Buradan, bu arada Güney Azerbaycan'dan çok fazla izleyicimiz var hocam.
Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onları biz çok seviyoruz.
Biz de çok yani hiç. Böyle okurken mesajlarınız tüyler diken diken oluyor o kadar. Şimdi hocam toparlayacağız. Kraliçe gitti. Dünyada yeni bir sayfa açılıyormuş gibi bir hava estirildi. 96 yıl sanki dünya kraliçenin ölmesini beklemiş gibi bir yorum yapıldı. Anlamadım. Ama... Türkiye'den böyle inanılmaz sevgiselleri, böyle taziyeler
ve özellikle de
metiyeler, hani, İngiltere'yi, Birleşik Krallığı böyle bir imparatorluk şeyi sanki kraliyet ailesi mensubuymuş gibi mesajlar yazanlar.
Kendi soyuna küfredenler 3 kuruşluk İngiliz'in soyuna metiye düzdüler diyelim.
Hocam bir çıktı ki ortaya ya bu kraliçe öldü ama öyle bir yetki bıraktı ki Charles'a, krala, yeni krala hayda dediler ya bu kadın yıllarca bu güçle, güçten kastım. Yani astık güçle İngiltere'yi ve vali atadı kaç ülkeydi hocam?
Vallahi vali atadı şu anda direkt olarak kendine bağlı sanıyorum 17 ülke var.
17 ülke evet.
17 ülke var. Bu üzerinde kendi paraları da geçerli. Yani o 50 centli, 50 pensileri hala daha çok köşelidir böyle. Öyledir onların. Şöyle diyelim olayı. Anayasal monarşi, klasik bir kelime. Her zaman bunu söylerler ama monarşinin hiçbir şeyi yoktur. Yani o
semboliktir.
Hele ki o ölüm gecesi. Başlıca televizyonlarda tartışılanları hatırlıyorum. Bir bazılarını tenzih ediyorum. Onlar olayı yine değişik boyutlarını anlattılar öyle olmadığını. Ben o yüzden şöyle söylüyorum. Bu konulara en yakınlarından birisi olarak 33 sene onların içerisinde yaşamış olarak söylüyorum. Kraliçe tam yetkilidir. Ne konuda? Savaş açar bir ülkeye. İsterse de savaşı bitirir. Tek kelime yetiyor mu ya? Hükümet değil, kraliçe kendi başına savaş açma yetkisine sahip. Kraliçe papaz atar. Kraliçe yargıç atar. Kraliçe ülkenin başbakanını atar. Bakanlar kurulunu atar. İsterse görevden alır. Genelkurmay başkanını atar. İsterse görevden alır. Avustralya'nın valisini 2. seçimi kazandıktan sonra yaptığı işlerden hoşnut olmadığı için kendisi zahmet edip de konuşmadı.
Hocam,
Avustralya genel valisine söyledi, başbakanı görevden aldılar.
Bu arada böyle çok demokratik, çok böyle yaşanabilir ülke Kanada'nın da devlet başkanı.
Tabii ki.
Değil mi aynı zamanda?
Bakın bütün topraklarının sahibidir kraliçe. Kraliçe Avustralya'nın sahibidir. İngiltere'nin, Kanada'nın, Fiji'nin, adaların sahibidir.
Kral diyelim artık hocam.
Şu anda kral, evet. Şu anda kral, sahibidir. Yani bu toprakları isterse sana verebilir. Şu anda Avustralya'dan ev alan adamlar aslında kraliçeden ödünç ev alırlar. Bu böyledir. Sen kaybedersen doğrudan kraliçenin de kralındır. Yani royal ailenindir.
Evet. Kraliyet hocam bir şey söyleyeceğim. Ailesindir. parlamentoyu askıya alma yetkisi varmış.
Evet, parlamentoyu askıya alır.
Yani iki dudağın arasında mı gerçekten?
Tabii ki. Bak, İngiltere'yi bilmeyenler ancak bunları söylüyorlar. İki, kitapta okuyup da anayasal monarşi. Bir de şöyle bir şey vardır hani, adamlar eşlerini severken kraliçem diye sever. Kızını sevecek prensesim der. Niye? Prenses, kraliçe o şeylerdir. Abi sultan, şehzade falan dedin mi? Çok kötü ya.
Tabii.
Sen gidiyorsun ya. Yani sen sakın sakın Türkiye Müslümana yaklaşma. Onlar kötü adamlar ya. Bunu, bu fikri nasıl verdilerse, nasıl yerleştirdilerse, bir prens çok nazik, çok efendi. Ya bize
bakın, prensim diyorlar mesela erkeklere.
Tabii tabii, ülkede biz her şeyi attık, padişahtan kurtulduk diye bize öğretirlerken, ben ilkokulda Ayşegül'ün gemisi vardı, bilmem bilir misin o kitapları? Bir transatlantikte Ayşegül...
Evet evet evet.
Orada hep öğretilen bir şeyler vardır veya Yedi Cüceler filminde. Hep prensle prenses gider. Prensle prenses iyidir, güzeldir. Kraliçe hoştur. Türk'le alakalı her şey kötüdür.
Ama şehzade, zalimdir. Şehzade deyince tamam. Yiyici, serveti yemiş, bitirmiş.
Yeryüzünün kanını emmiş adamlar. Beni şu cenaze töreninde Hintlisini gördüm.
Ben de yazdım onu.
Hintlisini gördüm.
Hintliler ağlıyordu hocam.
Afrika'nın zencilerini gördüm. Lan bu adamlara az bile yapmışlar dedim.
Celladına aşık olmak böyle bir şey hocam.
Ancak böyle olur. Adam bütün ülke, bak İngiliz var ya, çok beceriksiz bir millettir. Fransız da, Avrupalı da. 500 yıl sömürdükleri dünyanın bütün ülkelerine rağmen, hala daha hazır yemelerine rağmen ekonomileri bomb. Çok kötü durumda. Gerçekten diyorum, bakın şu anki normalde her şey artı değer bunlarda. Paraya para vermiyorlar, ham maddeye para vermiyorlar, işçiliğe para vermiyorlar. Yıllar boyu, 500 sene böyle geçirdiler. Türkiye bunların arasında mucize yapıyor. Sömürecek tek bir ülkemiz yok bizim. Öyle bir fikrimiz de yok bizim.
Hocam, şimdi birkaç eylem oldu bu kraliçe öldükten sonra. Hı. İşte biz monarşi istemiyoruz diyen bir pankart açan bir kadını hemen orada...
Anında. Arkadan birisi çekti, çeken bile görünmedi. Ne kadar ilginç biliyor musun? Bir genç çocuk bir şeyler gösteriyordu. Arkadan çektiler.
Ne diyordu? Cumhuriyet, yani evet, demokrasiyi geri getirdi.
Yok, sadece monarşiyi istemiyorum diyordu kısaca. Onlar sadece...
Ya bunu bile söyleyemiyorsun
tabii
hocam.
Onu bile söyleyemez. Öyledir. Ve bu demokrasidir işte. Anayasal monarşi dedikleri budur. İngiltere hakkında bilmedikleri bir şey daha var. Bilenler söylediler sağ olsunlar. Abdullah Çiftçi falan çok güzel açıkladı olayı sağ olsun. Şöyle bir olay var bu işin içerisinde. Şimdi adamları bir avam kamarası var. Avam halk demek ya. Halkın tamam. Bunu halk seçiyor. Hiçbir etkisi yok biliyor musun? Aldığı bütün kararları lordlara götürmek zorunda. Lordlar 800 kişiden oluşuyor. 620-30 tanesini kraliçe tek başına seçiyor.
Bitti.
27 tanesi.
Demokrasi papaz... orada bitiyor mu hocam?
Tabii tabii. Bak,
tam orada bitiyor tabii değil mi? Tabii canım. Yarısından fazlasını kraliçe atadığı için demokrasi ortadan kalkıyor.
Bak, kraliçe yarısından değil diyorum ki, hemen hemen hepsini atıyor. Parlamentonun atadığı 15 kişi ya lordlar kamerasında. Onlar da lord olmak zorunda. Yani asil olmak zorunda. Sıradan halktan birisini atayamazsın oraya.
Hocam şu başbakan, şu anda yeni başbakan, İngiltere başbakanı, Johnson istifa ettiğinde onun başbakan olacağını herkes yazdı, söyledi. Tabii. Çünkü belliydi değil mi?
Şimdi ne gelecek peşine? Şu gelecek. Bu başbakan ve yeni kral. İkisinin de bir ortak düşüncesi var, bir konuda birleştiren. Ne biliyor musunuz? Avrupa'yı kontrole almak.
Nasıl alacaklar?
İngiliz eski aklını devreye sokmak istiyor. Amerika büyük. Amerika ile didişip güç kaybetmek istemiyor. Ne yapacak? Avrupa'yı kendi kontrolüne almak istiyor. Amerika'nın yerine kendi eline geçirebilmek için fırsat kolluyor. Bunu yapabilmek için Türkiye'nin desteğine ihtiyacı var. Avrupa'nın bir şekilde sıkıştırılabilmesi için yarın öbür gün tekrar Türkiye'nin kapısına gelmek zorunda kalacak. Hem kral. İki, kralın bir başka özelliği daha var, unutmayalım. 2012 yılında Çanakkale törenleri için Türkiye'ye geldiğinde amiral kıyafetiyle geldi.
Bu Prens Charles olarak.
Evet, Prens Charles o zaman. Prens Charles'tı. Şimdiki kral oldu. O kıyafet ayrı bir şeylerin temsilcisiydi.
Neydi hocam?
Bu savaşın henüz bitmediği, sizinle mücadelemiz bitmedi, devam ediyordur bu. Hmm. Bu böyledir yani. Biz tarihi okumak böyle bir şeydir. Devlet adamlarının tarihi de okuması böyle bir şeydir. Dedim ya size, elinizde başka hiçbir done yok. Fransız'da, İngiliz'de, Alman'la, Rus'la, Kolombiya'yla ilişkiye girecekseniz elinizde tek bir şey vardır, tarih. Hiçbir bilimsel yaklaşımla yaklaşamazsınız. Matematiksel hiçbir deney unsuru yoktur. Rakamlarla, işlemlerle dünyanın en akıllı insanı olsun. Size hiçbir devletin ihtiyacı yok. Ta ki o adamın tarihini yani bilmiyorsanız.
Cumhurbaşkanımız cenaze törenine katılmayacak.
Evet, bu da ayrı bir olay. Onun da ben size şöyle söyleyeyim, araştırıldığında bulunacak. Bütün cumhurbaşkanları Mustafa Kemal Atatürk'ten beri frak giyerler.
Şeyde, törenlerde.
Frak giymedi bu cumhurbaşkanı.
Batının dayattığı bir
evet.
kıyafeti.
İlk defa bir devrim başladı yani. Hmm. Türkiye bu...
Frak İngiliz şey mi hocam?
Kesinlikle. 2007 yılında Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasıyla beraber bir şey var. Frak'ın
2014,
özelliği şudur.
2014 hocam. Hı? 2014.
He, 2014 özür dilerim. Evet, Sayın Abdullah Gül'ün bittiği dönemde.
Abdullah Gül giymişti.
Evet. Ondan sonraki dönemde frak giyilmedi. Frak kraliçeye reverans yapmak için giyilir.
Evet, tam olarak. Ağzımdan aldınız hocam.
Hı. Yani çok affedersiniz, eğilirsiniz, böyle bir taraflarınız açığa kalır.
Etekleri.
Kelebek gibi. Evet. Evet. Evet. Bu kraliçenin önüne gelebilmek için giyilmesi gereken kıyafetlerden biri olarak yüzyıllar boyu devam etti. Veya kralın önünde. Ya Her Majesty ya His Majesty'nin önüne geldiğin zaman. Bu Türkiye
hocam,
bu devri,
şu anda gözümde
neler canlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı frakla canlandırmaya çalıştım evet. ama yapmazmış.
Evet. Yapmazmış. Zaten yapmadı. O yüzden diyorum ki size, bunu ben biliyorsam onlar da benden daha iyi biliyor. Tarih okumasını yaptığınızda bunların anlamları vardır. Bir tek problemimiz var bizim bundan sonra. Bundan önceki programlarda birkaç defa belirttim. Dedim ki şöyle düşünelim. Türkiye Cumhuriyeti İmparatorluğu. Bir refleks olarak dedim, imparatorluk refleksi gösteriyoruz. Ve bizim bu refleksi göstermemiz karşı tarafın hoşuna gitmiyor. İyi ki gitmiyor. Gitmesini de beklemiyorum zaten. Ama bizim için son derece önemli bu. Yani belirli dönemlerde zorunluluklar içerisinde yapmakta olduğumuz şeyleri, o zorunlulukların artık kalktığı, bizim artık kendi başımızda ayakta durabileceğimiz, başkasının silahına, ekonomisine, parasına, onların düşündüğü kadar ihtiyacımızın olmadığının belirlenmesi.
Vallahi bu son anlattığınız çok güzel oldu. Nisa'ya söyleyelim, burayı kessin, ayrıca şey yapsın hocam. Reels yapsın.
Evet.
Hocam bu hafta, geçen haftayı da yapmadığımız için biraz uzattık.
Uzadı mı?
1 saat 20 dakika oldu neredeyse. Aa. Çok güzel. İzleyicilerimizden...
Aslında bir iki konudan daha bahsedecektik ama demek ki yetişemeyecek. Yine var nasıl olsa inşallah öbür programlarda yaparız.
Buradayız hocam. Ne? Yani dediğim gibi olur ya, sansürleniriz yine, kapatılırız. Biz bir şekilde size ulaşırız. O konuda dert edinmeyin. 34. bölümü burada toparlıyoruz artık. Bitiyor.
Evet.
Hocam ağzınıza sağlık.
Çok teşekkür ediyorum.
Yani 34 bölüm dile kolay. İnşallah 94 de olur, 154 de olur. Biz İnşallah. Böyle biraz etle tırnak gibi olmaya başladık artık. Yazıyorlar da. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için de. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.